Ayrım 45.
Sayfa 777. Sancho Panza böyle yakınıyor, eşeği tek kelime cevap vermeden onu dinliyordu. Zavallının sıkıntısı, kaygısı o kadar fazlaydı. Bütün geceyi dertli dertli şikayet ederek geçirdikten sonra, nihayet sabah olduğunda Sancho aydınlık ve ışıkta, kuyudan yardımsız çıkmanın katiyen mümkün olamayacağını gördü. Sesini belki birine duyurabilir umuduyla yakınmaya, haykırmaya koyuldu. Ama yaptığı çölde haykırmaktan farksızdı. Çünkü civarda kendisini işitebilecek bir tek kişi yoktu. Bunun üzerine kendisini kesinlikle ölü kabul etti. Eşek sırt üstü yatmaktaydı. Sancho Panza ayakta zor durduğu halde onu kaldırmayı başardı. Kendileriyle aynı kaderi paylaşmış olan heybelerden bir parça ekmek çıkarıp eşeğine verdi. Ekmek eşeğin hoşuna gitti. Sancho da eşek anlarmış gibi dedi ki, "Ekmek her acıyı dindirir." Bu sırada kuyunun bir yanında bir delik gördü. Eğilip büzüşürse bir insanın sığabileceği kadar da büyüktü. Sancho Panza hemen gidip baktı. Sürünerek girdi ve içerisinin geniş ve büyük olduğunu gördü. Tavan denilebilecek yerden güneş ışığı girdiğinden her şeyi görebiliyordu. Bu deliğin ileride başka bir geniş deliğe açıldığını da görünce tekrar eşeğinin yanına döndü. Eline bir taş alıp deliğin etrafındaki toprakları kazıdı ve kısa sürede deliği eşeğin rahatça sığabileceği kadar büyüttü. Eşeği delikten geçirip yularından tutarak mağarada ilerlemeye başladı. Başka bir yerinden çıkışı var mı diye bakıyordu. Bazen karanlıkta, bazen yarı karanlıkta ama hep korkuyla ilerliyordu. "Sen bana yardım et yüce Tanrım," diyordu içinden. "Bana felaket gibi gelen bu olay, efendim Don Quixote'ye iyi bir serüven olurdu. O olsa bu dipsiz kuyuyu, zindanı, çiçekli bahçeler, görkemli saraylar gibi görür, bu daracık karanlık yerden çiçekli bir çayıra çıkmayı umardı. Oysa zavallı ben, şaşkın, korku içinde, her adımda ayaklarımın altında birdenbire ilkinden de derin bir kuyu açılacağını, beni yutacağını düşünüyorum. Ey felaket, tek başına geldiysen hoş geldin." Bu şekilde ve bunları düşünerek, zannınca yarım fersahtan biraz daha fazla yol aldıktan sonra solgun bir ışık gördü. Bir yerden içeriye gün ışığı giriyor gibiydi. Bu da bulunduğu yerin öteki dünyaya giden yola açılan bir ağzı olduğuna işaretti. Seyit Hamit Badincani kendisini orada bırakır ve efendisine döner. Don Quixote, Donya Rodriguez'in kızının namusunu lekeleyen ahlaksızla yapacağı düelloyu heyecan ve mutluluk içinde beklemekteydi. Nedime'nin kızının uğradığı çirkin hakaretin ve haksızlığın intikamını almaya kararlıydı. Bir sabah at üzerinde ertesi gün gireceğini düşündüğü çarpışma için temrini yapmaya çıkmış, Rosinante'yi atağa kaldırmıştı. Rosinante bir ara bir çukurun tam kenarına bastı. Don Quixote dizginlere bütün gücüyle asılmasa mutlaka içine düşecekti. Sonuçta atı durdurdu, düşmedi ve birazcık daha yaklaşıp yere inmeden çukurun içine baktı. Bakarken içeriden avaz avaz haykırışlar geldi. Dikkatle dinleyince haykıranın söylediklerini seçebildi. Şöyle diyordu: "Yukarıdakiler, beni duyabilen bir Hristiyan, merhametli bir şövalye var mı orada? Diri diri gömülmüş bu günahkara, valiliğini kaybetmiş bu bahtsız valiye acıyın." Don Quixote'ye Sancho Panza'nın sesini duyuyormuş gibi geldi, şaşırıp kaldı. Avazı çıktığı kadar bağırarak dedi ki, "Kim var aşağıda, kim bu yakınan?" "Aşağıda kim olabilir, kim yakınabilir ki?" diye bir cevap geldi. "Tabii ki mahvolmuş Sancho Panza. Barataria Cezirisi'nin valisi, olmaz olaydım. Ünlü şövalye La Mançalı Don Quixote'nin silahtarı." Don Quixote bunu duyunca şaşkınlığı iki katına çıktı. Sancho Panza'nın ölmüş olduğu ve ruhunun da orada azap çektiği fikrine kapılarak dedi ki, "Katolik Hristiyan olarak ant veriyorum sana, kim olduğunu bana söyle. Eğer azapta bir ruhsan, senin için ne yapmamı istediğini söyle. Benim mesleğim bu dünyada yardıma muhtaç olanların yardımına, imdadına koşmak olduğuna göre, kendi kendilerine yardım edemeyen, öteki dünyanın zavallılarına da Katolik Hristiyan olarak yardım ederim. Öyleyse diye geldi cevap, Zat-ı Âliniz efendim Lamançalı Don Quixote olmalısınız. Sesinizin de aynı olduğuna şüphe yok. Ben Don Quixote'yim dedi Don Quixote. Yaşayanlara ve ölülere yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak da mesleğimdir. Onun için söyle bana kim olduğunu, şaşırdım kaldım. Eğer silahtarım Sancho Panza'ysan ve öldüysen, şeytanlar seni götürmediyse ve Tanrı'nın merhametiyle Araf'a gittiysen, kutsal anamız Katolik Kilisesi'nin seni içinde bulunduğun azaptan kurtarmaya yetecek yardımları vardır. Ben de kendi adıma, bütün varlığımla yardımda ona katılırım. Onun için durumunu açıkla ve kim olduğunu söyle. Lanet olsun diye cevap verildi. Saygıdeğer Lamançalı Don Quixote, Zat-ı Âlinizin istediği kişinin başı üzerine yemin ederim ben silahtarınız Sancho Panza'yım. Hayatım boyunca da hiç ölmedim. Valiliği bıraktım. Sebeplerini anlatmak için daha uzun bir zaman lazım. Ve dün gece bu kuyuya düştüm. Kara kaçanımla birlikte buraya gömüldüm. O da burada yanımda. İnanmıyorsanız sorun. Bu kadarla da kalmadı. Eşek adeta Sancho'nun dediklerini anlamış gibi o anda öyle bir anırmaya başladı ki anırtıları bütün mağarada yankılandı. Müthiş bir şahit dedi Don Quixote. Anırtısını kendim doğurmuş gibi tanıdım. Senin sesini de tanıdım sevgili Sancho. Bekle beni, Dük'ün şatosu yakında. Gidip herhalde günahların yüzünden düştüğün bu kuyudan seni çıkaracak birilerini getireyim. Tanrı aşkına efendim dedi Sancho. Gidin ve çabuk dönün. Ben artık diri diri gömülü kalmaya dayanamıyorum. Korkumdan ölüyorum. Don Quixote onu bırakıp şatoya, Dük'le Düşes'e, Sancho Panza'nın başına geleni anlatmaya gitti. Onlar da çok şaşırdılar. Ama çok eski zamanlardan beri orada bulunan kuyunun öteki ağzına düştüğünü tahmin ettiler. Onların anlayamadığı, kendilerinin haberi olmadan valiliği nasıl bırakıp geldiğiydi. Neyse ipler, halatlar alındı ve çok sayıda insan büyük zahmetlerle kara kaçanla Sancho Panza'yı o kör karanlıktan güneş ışığına çıkardı. Bunu gören bir talebe dedi ki, ''Bütün kötü valiler valiliklerinden bu şekilde ayrılmalıydılar. Bu günahkarın çukurun dibinden çıktığı şekilde. Açlıktan ölmek üzere benzi solmuş ve tahminimce meteliksiz.'' Sancho bunu duydu ve dedi ki, ''Dedikoducu kardeşim, bana verdikleri cezirenin başına vali olarak geçeli 8 veya 10 gün oldu. Bu süre içinde bir saat bile karnım tok gezmedim. Hekimler peşimi bırakmadı. Düşmanlar kemiklerimi kırdı. Ne bir ücret alabildim ne de bahşiş. Bu durumda bence valilikten bu şekilde ayrılmayı hak etmemiştim. Ama 6 olur, 7 olur... Hep Tanrı'nın dediği olur. Her şeyin en doğrusunu, herkes için neyin en iyi olacağını Tanrı bilir. Güne göre kürk giyinmek gerek. Büyük lokma ye, büyük söyleme demişler. Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır. Tanrı ne demek istediğimi biliyor. Bu kadarı yeter, daha fazla söyleyebilirdim ama söylemeyeceğim. Kızma Sancho, duyduklarına da sinirlenme, bunun sonu yok. Senin vicdanın temiz olduktan sonra kim ne derse desin. Dedikoducuların dilini bağlamaya kalkmak, denize kapak yapmaya benzer. Vali, valiliğinden zengin ayrılırsa hırsızlık ettiğini söylerler. Fakir ayrılırsa ahmak, sersem derler. Bu sefer bana hırsız değil, aptal diyecekleri kesin dedi Sancho. Böyle konuşa konuşa etraflarında hizmetkarlar ve çok sayıda insanla şatoya geldiler. Dük ve Düşes bir galeride Don Quixote ile Sancho'yu beklemekteydiler. Sancho çıkıp Dük'ü görmeden önce kara kaçanını ahıra yerleştirmek istedi. Kuyuda çok kötü bir gece geçirdiğini söyledi. Sonra senyörlerini görmeye gitti ve önlerinde diz çökerek dedi ki, Saygıdeğer efendilerim, ben kendim hak etmediğim halde Zat-ı Ali'nizin isteğiyle Barataria cezirenize vali olarak gittim. Cezireye çıplak girdim, çıplak çıktım. Ne kazandım, ne kaybettim. Cezireyi iyi mi kötü mü yönettiğimi oradaki şahitlerim istedikleri gibi anlatsınlar. Anlaşmazlıkları çözümledim, davaları hükme bağladım. Bunların hepsini açlıktan ölerek yaptım. Çünkü Tirteafueralı cezire ve vali hekimi Doktor Pedro Recio öyle istedi. Gece vakti düşman saldırısına uğradık. Düşmanlar tarafından fena halde sıkıştırılmış olduğumuz halde ceziredekiler benim cesaretim sayesinde kurtulup zafer kazandığımızı söylediler. Onlar ne kadar doğru söylüyorsa Tanrı da kendilerine o kadar sıhhat versin. Kısacası bu süre içinde valiliğin beraberinde getirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları tarttım. Kendi hesabıma omuzlarımın kaldıramayacağını anladım. Bunlar benim kaburgalarıma göre yük, sadağıma göre ok değil. Bu yüzden de valilik beni harcamadan ben valiliği harcamaya karar verdim ve dün sabah cezireyi bulduğum gibi bıraktım. Ben gittiğimde var olan sokakları, evleri ve çatılarıyla. Kimseden borç istemedim, hiçbir kazanca ortak olmadım. Faydalı bir takım kanunlar çıkarmayı düşünüyordum ama uyulmaz korkusuyla çıkarmadım. Uyulmayan kanun olsa da birdir, olmasa da. Her neyse, cezireden kara kaçanımla tek başıma çıktım, bir kuyuya düştüm. İçinde ilerledim ve sonunda bu sabah güneşin ışığıyla çıkışı gördüm. Ama çıkmak pek kolay değildi. Tanrı bana Efendim Don Quixote'yi göndermeseydi, kıyamete kadar orada kalacaktım. Kısacası saygıdeğer dük ve düşes, valiniz Sancho Panza işte karşınızda. Valilik ettiği epitopu 10 günde şunu öğrendi ki, değil bir cezirenin, bütün dünyanın valisi olmak bile umurunda değil. Böyle olunca da Zat-ı Ali'nizin ayaklarını öpüyor ve çocukların oynadığı sen sıçra bana ver oyunundaki gibi valilikten sıçrayıp Efendim Don Quixote'nin hizmetine geçiyorum. Ne de olsa onun hizmetinde, ekmeğimi korku içinde yesem de hiç değilse karnım doyuyor. Karnım doyduktan sonra ister hayvan yemiyle doysun, ister keklikle, ben aldırmam. Sancho uzun konuşmasına bu sözlerle son verdi. Don Quixote sürekli konuşurken binlerce zırva yumurtlayacağı korkusu içindeydi. Bu kadar az zırvayla konuşmayı bitirdiğini görünce içinden Tanrı'ya şükretti. Dük Sancho'yu kucakladı ve valiliği bu kadar çabuk bıraktığına çok üzüldüğünü ama kendisine malikanesinde daha hafif ve daha kazançlı bir mevki verilmesini sağlayacağını söyledi. Düşes de Sancho'yu kucakladıktan sonra kendisiyle ilgilenilmesini emretti. Çünkü çok hırpalanmış, çok kötü muamele görmüş gibi bir hali vardı. 56. Bölüm. Nedime Donya Rodriguez'in kızının hakkını korumak için La Mançalı Don Quixote'nin uşak Tosilos'la giriştiği görülmedik, duyulmadık çarpışmaya dair. Dük ve Düşes Sancho Panza'ya oynadıkları valilik verme oyunundan pişman olmamışlardı. Üstelik kahya o gün gelmiş ve Sancho'nun valiliği sırasında yaptığı, söylediği her şeyi neredeyse tek kelimesini atlamadan aktarmış, cezireye yapılan saldırıyı, Sancho'nun korkusunu ve gidişini abartarak anlatmış, Dük ve Düşes de pek memnun kalmışlardı. Bundan sonra öyküde anlatıldığına göre düello için kararlaştırılan gün geldi. Dük, uşağı Tosilos'a Don Quixote'yi öldürmeden, yaralamadan yenebilmek için ne yapması gerektiğini tekrar tekrar anlatmıştı. Tarafların, mızrakların sivri demir uçlarını çıkarmalarına karar verdi. Don Quixote'ye kendisinin Hristiyanlığıyla övündüğünü, Hristiyanlığınsa bu çarpışmanın bu kadar tehlikeli ve ölümcül şekilde yapılmasına izin vermediğini söyledi. Bu tür düelloları yasaklayan kutsal konsil kararına aykırı olduğu halde kendi arazisinde ona serbest bir düello alanı tanımış olmasıyla yetinmesini ve bu şiddetli çatışmayı en uç noktasına götürmemesini rica etti. Don Quixote cevaben ekselanslarının bu meseleye ilişkin her şeyi kendi istediği şekilde düzenlemesini, hepsini kabul edeceğini söyledi. Nihayet korkuyla beklenen gün geldi. Şatonun ana avlusuna dükün emriyle düello hakemlerinin ve anne kız davacı nedimelerin duracağı geniş bir kürsü yapılmıştı. Civar köylerden sayısız insan bu ilginç çarpışmayı görmeye gelmişti. Çünkü o topraklarda yaşayanlar da ölenler de böyle bir düelloyu daha önce ne görmüşler ne duymuşlardı. Düello meydanına ilk giren teşrifatçı oldu. Meydanı inceleyip baştan başa gözden geçirdi. Herhangi bir hile, takılıp düşmeye sebep olabilecek üstü örtülü bir tümsek olup olmadığını kontrol etti. Sonra nedimeler girip yerlerine oturdular. Eşarplarıyla gözlerini, hatta göğüslerini örtmüşlerdi. Oldukça kaygılıydılar. Don Quixote de düello meydanına geldikten kısa bir süre sonra, çok sayıda trompetin eşliğinde, büyük uşak Tosilos, iri bir atın üzerinde meydanın bir kenarında göründü. Miğferinin siperliği inik, vücudu sağlam, pırıl pırıl zırhların içinde kaskatıydı. Atın felemenk atı olduğu belliydi. İri ve sarıya çalan kır renkteydi. Her paçasından birer kile yün sarkıyordu. Cesur savaşçı, La Mançalı yiğit Don Quixote'ye nasıl davranacağı konusunda efendisi dükten bütün talimatları almıştı. Rakibini kesinlikle öldürmemesi, ölüm tehlikesini bertaraf etmek için ilk hamleyi geçiştirmeye çalıştırması tembihlenmişti. Var gücüyle karşılaştığı takdirde öleceği kesindi. Tosilos meydanı boydan boya dolaştı. Nedimelerin bulunduğu yere gelince biraz durup kendisini koca olarak isteyen kıza baktı. Teşrifatçı meydana gelmiş olan Don Quixote'yi çağırdı. Tosilos'un yanında nedimelerle konuşarak haklarını La Mançalı Don Quixote'nin korumasını kabul edip etmediklerini sordu. Nedimeler kabul ettiklerini ve ne yaparsa yapsın sonucu doğru, kesin ve geçerli sayacaklarını söylediler. Bu arada dük ve düşes düello meydanına bakan bir galeride yerlerini almışlardı. Meydan bu görülmedik zorlu mücadeleyi seyretmek üzere toplanmış, sayısız insanla dolup taşıyordu. Taraflar şartlar üzerinde anlaştılar. Don Quixote galip gelirse rakibi Doña Rodriguez'in kızıyla evlenecekti. Mağlup olursa rakibinin yerine getirmesi istenen vaat geçersiz sayılacak, serbest kalacak ve herhangi bir tazminat istenmeyecekti. Teşrifatçı ikisini güneşe karşı eşit konumda olacak şekilde yerleştirdi. Duracakları yerleri belirledi. Davullar çalındı, trompet sesleri her yanı sardı. Ayakların altındaki toprak sarsılıyordu. Seyirci kalabalığının kalpleri hızla çarpıyor. Olayın iyi veya kötü sonucunu kimileri korkuyla, kimileri umutla bekliyordu. Don Quixote kendini bütün kalbiyle Yüce Tanrı'ya ve Senyora Dulcinea del Toboso'ya teslim ederek düellonun başlama işaretinin verilmesini bekliyordu. Ne var ki uşağımızın kafasından geçenler farklıydı. O şimdi anlatacaklarımı düşünüyordu. Öyle anlaşılıyor ki Tosilos düşmanına baktığında karşısındakinin hayatında gördüğü en güzel kadın olduğunu düşünmüştü. Ortalıkta genellikle aşk adıyla tanınan küçük kör çocuksa bir uşak kalbini fethedip onu da zaferlerinin listesine ekleme fırsatı karşısına çıkmışken kaçırmak istemedi ve kimseye görünmeden usulca yanına yaklaşıp zavallı uşağın sol tarafına 8 karış uzunluğunda bir ok saplayarak kalbini ortadan deldi. Bunu da rahatlıkla yapabildi. Çünkü aşk görünmezdir, istediği yere girip çıkar, kimse yaptıklarının hesabını soramaz. Dediğim gibi başlama işareti verildiğinde bizim uşak kendinden geçmiş, hürriyetinin efendisi sıfatını kazanmış olan kadının güzelliğini düşünmekteydi. Bu yüzden trompet sesini işitemedi. Oysa Don Quixote işitti ve anında harekete geçerek Rosinante'yi bütün gücüyle düşmanın üzerine sürdü. Vefalı silahtarı Sancho gidişini görünce avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Tanrı sana yol göstersin, gezgin şövalyelerin hası. Tanrı seni galip etsin, sen haklısın.'' Tosilos, Don Quixote'nin üzerine geldiğini gördüğü halde yerinden kıpırdamadı. Sesini yükseltip teşrifatçıyı çağırdı. Teşrifatçı ne istediğini sormaya gelince dedi ki, ''Saygıdeğer efendim, bu düello ben şuradaki hanımla evleneyim diye mi, evlenmeyeyim mi diye yapılmıyor mu?'' Evet öyle cevabını aldı. Madem öyle dedi uşak, ben vicdanımdan korkarım. Bu çarpışmaya girersem vicdanıma büyük bir yük bindirmiş olacağım. Bu yüzden mağlubiyeti kabul ediyorum. Bu hanımla derhal evlenmek istiyorum. Teşrifatçı Tosilos'un sözlerini duyunca şaşırdı kaldı. Oynanan oyundan haberdar olduğu için tek kelime cevap veremedi. Düşmanının saldırmadığını gören Don Quixote yolun ortasında durdu. Dük düellonun niye başlamadığını anlayamıyordu. Teşrifatçı Dük'ün yanına gidip Tosilos'un söylediklerini aktardı. Dük buna hem şaşırdı hem de müthiş öfkelendi. Bunlar olurken Tosilos Donya Rodriguez'in olduğu yere gitti ve yüksek sesle dedi ki ''Hanımefendi, kızınızla evlenmek istiyorum.'' Barışçıl yoldan, ölüm tehlikesine atılmadan elde edebileceğim şeyi kavgayla, çarpışmayla elde etmek istemiyorum. Yiğit Don Quixote bunu duydu ve dedi ki, ''Madem öyle ben de vaadimi yerine getirmiş sayılırım. Güle güle evlensinler. Tanrı'nın verdiğini Aziz Petrus kutsar.'' Dük meydana inmişti. Tosilos'un yanına gidip dedi ki, ''Mağlubiyeti kabul ettiğiniz ve vicdanınızdan korkarak bu genç hanımla evlenmek istediğiniz doğru mu delikanlı?'' ''Evet efendim.'' diye cevap verdi Tosilos. ''Çok iyi eder.'' dedi bunun üzerine Sancho Panza. ''Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.'' Tosilos bu sırada miğferini çözmekteydi. Kendisine hemen yardım etmelerini istedi. Nefesi daralmaktaydı. Bu kadar uzun süre o daracık yerde kapalı kalmaya dayanamamıştı. Miğferini aceleyle çıkardılar ve uşak yüzü açık seçik ortaya çıktı. Donya Rodriguez ve kızı bunu görünce avaz avaz haykırmaya başladılar. ''Hile bu, hile! Gerçek kocamın yerine efendim dükün uşağı Tosilos'u geçirmişler. Tanrı'dan adalet istiyorum, kraldan adalet istiyorum. Bunca kötülüğe, daha doğrusu alçaklığa karşı.''